Ayrım 21, Piyon, Stephen James, Sayfa 269, 48. Bölüm. Bu davanın içine ne kadar dalarsam o dava kadar karışık ve entrikalı bir hal alıyordu. Terry ile konuştuktan sonra otel odamdaki masada 45 dakika geçirip notlar aldım. Fikirleri birbirine bağlamak için çizgiler çektim ve çeşitli teorileri elerken not defterimin tüm sayfalarının üstünü karaladım. Omzumun buzdan ötürü ne kadar uyuştuğunu zar zor fark ettim. Sonunda geriye çöpe attığım, üzerinden sular damlayan bir torba dolusu erimiş su kalmıştı. İlk olarak elimizde kadınları öldüren ve cesetlerini coğrafi olarak önemli noktalara bırakan bir seri katil vardı. Bulunmalarını istiyordu. Bize bir şeyler anlatıyor, işlediği tüm suçları dikkatlice birbirine bağlıyordu. Usta bir nişancı olmanın yanı sıra yara dikebiliyor, e-postalarının kaynağını elektronik olarak değiştirebiliyordu ve ülkenin güney kıyısında büyümüş olma ihtimali vardı. Kadınların boğazına bağlanan iplerin bağlanış şekline dayanarak solak olduğunu düşünüyordum. Yerel tırmanma rotalarını, mağaraları, temiz bir olay yeri bırakmayı ve bir evi uçurmayı biliyordu. İyi bir özgeçmiş. Grolin olduğunu düşünmemeye çalışıyordum ama her şey onu işaret etmeye devam ediyordu. İkinci olarak henüz kesin bir şekilde bilmiyorduk ama deliller bir yerlerde başka bir katilin onu taklit etmeye başladığını işaret ediyordu. Ama kopyacı katil doğru tip satranç parçalarını, yaralama şekillerini, sarı kurdeleyi nasıl öğrenmişti? İki katil birlikte çalışıyor olabilirlerdi tabii ki. Ya öyle ya da A. Kopya katil illüzyonisti tanıyordu. B. Dava dosyalarını görmüştü. Katillerin birbirlerini tanıyıp tanımadıklarını bilme imkanım olmadığına göre sadece B şıkkını dikkate alabilirdim. Ama bu bile mümkün müydü? Yalnızca soruşturma ekibimizin dava dosyalarına erişimi vardı. Katilin ekipten biri olması olası mıydı? Kopyacı katilin kurbanlarıyla arasında ne tür bir bağ vardı? Onları neye göre seçiyordu? Görünüşe göre kopyacı katil şimdiye kadar Bethany ve Alexis'i öldürmüştü ve belki bizim bilmediğimiz başkalarını. Dolayısıyla asıl soru Bethany ve Alexis'in ortak noktalarının ne olduğuydu. Bilgisayarımdaki dava dosyalarını açtım ve notları, zamanlamaları ve ilişkileri karşılaştırdım. İkisi de doğrudan ama farklı kentlerdendi. Bethany Athens, Georgia'dan. Alexis Roanoke, Virginia'dan. İkisi de batıda birkaç ay boyunca üniversiteye devam etmişti. İkisi de eve dönmelerine birkaç gün kala öldürülmüştü. Tesadüflere inanmam. O yüzden okula gittikleri günleri kontrol etmek için not aldım. Belki katilin okulla bir bağlantısı vardır. Ve sonra Vali Taylor vardı. Onun tüm bunlarla bağlantısı neydi? İç geçirdim ve burnumun üzerini ovaladım. Charlotte'a bu gece gitmediğime göre belki bu soruların bazılarının cevaplarını arayabilir ve sonra bir yerine iki katil olduğu teorisine dayanan coğrafi profil çıkarma işine biraz zaman ayırabilirdim. Tamam, iyi, bir plan ama ilk olarak her şeyden önce bir duşa ihtiyacım vardı. Dağa tırmandıktan, mağaraya indikten, sırtımda bir sırt çantasıyla yolun sonuna kadar koştuktan, yanı başımda bir ev havaya uçtuktan sonra duş almak gerçekten iyi bir fikir gibi geldi. Duştan çıktıktan ve kurulandıktan sonra valizimden giysi çıkardım ve yere düşen bir kağıt parçasını fark ettim. Ne olduğunu biliyordum. Tabii ki biliyordum. Kristin'in mektubu. Sevgililer günü sabahından beri yanımda taşıyordum. Ölmeden iki hafta kadar önce yastığımın altında bulmuştum. Şimdi de tıpkı bir bağımlı gibi elimi uzattım. Okursam nasıl hissedeceğimi biliyordum ama kendimi tutamadım. Neredeyse her gün okuyorum hala. Sanki biri ciğerimi söküyormuş gibi hissettirmesine rağmen. Çünkü garip bir şekilde acının faydası oluyor gibi. En azından ben kendi kendime öyle diyorum. Oturdum, kırışık kağıdı açtım ve her sözcüğünü ezbere bildiğim cümleleri kana kana içtim. 14 Şubat 2008. Sevgili Patrick, penceremden hala New York göğünün ışıklarını görebiliyorum. Işıkların ötesine her baktığımda ise seni ilk kez görüyormuş gibi oluyorum. Patrick, lütfen sebebini sorma, bunu çözmeye çalışma. Bu durum çözmen gereken davalardan biri değil. İçeri tıkabileceğin bir saldırgan veya çözmen gereken bir suç yok. Hayat böyle bir şey, ömrümüz kısa, anlık. Bunu şimdi anlıyorum. Benim zamanım seninkinden önce dolacak diye sinirlenme. Lütfen, cesur olmaya çalışmıyorum. Korkuyorum, tabii ki korkuyorum. Ayrıca kafam karışık, üzgün ve kaybolmuş vaziyetteyim. En büyük hayalimin gerçekleşmeyeceğini bilmek o kadar yaralayıcı ki. Seninle birlikte yaşlanmak hayali. Ama hiçbirini kontrol edemem. Kontrol edebileceğim tek şey şu an yaptıklarım, içinde bulunduğum şu an. Acı ya da minnet duyabilirim. Daha önce hiç bu şekilde düşünmesem bile. Sanırım hepimizin yüzleştiği bir seçim bu. Bu yüzden seçimimi yaptım. Ben minnettar olacağım. Şu an için ve seninle geçireceğim geriye kalan her an için. Hiçbir şeyin kolay olmayacağını biliyorum. Ben de her şeyin farklı olmasını isterdim. Ama Tessa'ya karşı harika olacağından eminim. Seni gerçekten seviyor. Bunu söylemek onun için zor olsa da seviyor seni. Ve sana işte şu an ihtiyacı var. Bunu atlatmak için birbirinize yardım edeceğinizi biliyorum. Onu sevme riskinden kaçınma lütfen. Unutma, kim olduğumuzu verdiğimiz kararlar belirler ama kim olacağımızı sevgimiz. Tessa'ya söyle bunu, tamam mı? Ona annesinin bilmesini istediği bir şey olduğunu söyle. Ve Tanrı'yı suçlama Patrick. Ölüm onun fikri değildi ama hayat öyle. Lütfen unutma, hayat hep onun fikriydi. New York şehrinin gözlerinde yansıyan ışıklarını hala görebiliyorum, hep göreceğim. Bu gece parlamalarını izleyeceğim. Daima seni seviyorum, benim koca, pasaklı sevgilim. Sonsuza kadar senin olan Christy. Okumayı bitirdiğimde parmaklarım titriyordu. Gözyaşları görüşümü bulandırıyordu. Sözleri hem kalbimi kırıyor hem de beni rahatlatıyor gibiydi. Sesimi duyacak kimse olmadığını bildiğim halde üzgünüm diye fısıldadım. Belki ondan özür diliyordum, bilmiyorum. Belki de yardım edemediğim, kurtaramadığım tüm kadınlara, kızlara, çocuklara söylüyordum. Çok, çok üzgünüm. Nota baktım ve ellerimi fark ettim. Evlilik yüzüğüm hala parmağımdaydı. Hiç çıkarmamıştım. Giysilerini de saklıyordum. Yanımda Denver'a getirmiştim. Takı kutusu yatağımın yanı başında duruyordu. Gölgeleri her yerimdeydi. Onu hatırlatan şeyler nereye gitsem beni takip ediyordu. Ama kendisi burada değildi. Sadece hayaleti buradaydı. Hayatımın bir köşesinde pusuya yatmış, ümit dışında ihtiyaç duyduğum hiçbir şey yok diye yazmıştı Zelda Sayre Fitzgerald. Ki onu da ne geçmişte ne de gelecekte görüyorum. Bu durumda yapmam gereken gözlerimi kapatmak sanırım. Zaman zaman 60 yıl önce o sanatoryumun yanan tarafında hayata gözlerini yuman Zelda gibi yapmak ihtiyacı duydum. Kapatmak ve bir daha hiç açmamak. Onu sevme riskinden kaçma diye yazmış Christy. Çok ama çok üzgünüm. Notu kaldırdım ama Christy'yi bir kenara kaldıramıyor gibiydim. Bir danışman bir keresinde bana depresyonun içe atılan öfkeden kaynaklandığını söylemişti. İçim öfke doluydu galiba. Belki olmasına izin verdiği için Tanrı'ya karşı, belki de kendime karşı, bilmiyorum. Federal binaya gitmeden önce bir şey daha. Yüzünü görmem gerekiyordu. Dizüstü bilgisayarımı açtım ve fotoğrafları arasında gezindim. Güldüğü ve hayat dolu olduğu güzel fotoğrafları, tıpkı ölü kızları medyada paylaştığımız fotoğrafları gibi. Ve her bir fotoğrafla birlikte bir duygu, bir anı geldi. Rujunun elastiki tadı, kalçalarının kıvrımları, gülmesi geçince bile gözlerinde dans etmeye devam eden parıltı, tozlu kahverengi saçının bazı ışıklarda sarıya dönmesi. Kafede tavla oynarken, utangaç bir bahar yağmurunu izlerken, bana söyleyecek önemli bir şeyi olduğunda yaklaşması, biraz fazlaca yaklaşması. Sonunda saçları dökülmüş, yanakları çökmüş, dudakları kuruyup incelmiş ve kanı çekilmiş olsa da hatırlamak için seçtiğim görüntüler bunlardı. Sadece kalbimdeki güzel görüntüleri açığa vurmayı seçmiştim. Sanırım birini sevdiğinde başka bir şey yapamıyor insan. Neden kendimi bu duruma soktum? Neden yaşamaya devam edemedim? Neden fotoğrafları silemedim? Çünkü bu onu da silmek gibi olurdu ve bunu içim almazdı. İçimden bir ses sadece Tanrı bu kadar acımasız olabilir diyordu. Konuşanın öfke mi yoksa yalnızlık mı olduğunu merak ettim. Sanırım bunun bir önemi yoktu. Her iki durumda da konuşan hala bendim. Bilgisayarı kapladım ve kapıya yöneldim. İşe gitme zamanı. Neden ölmedi sanki diye düşündü illüzyonist. Patrick Bowers neden evde sadece birkaç saniye daha oyalanamadı? Bu işleri çok kolaylaştırırdı. Oyun çok görkemli, çok hatırda kalır bir şekilde bitmiş olurdu. Şimdi bu gecenin planlarının değiştirilmesi gerekiyordu ve Alice küçük randevuları için yarını beklemek zorunda kalacaktı. Çok kötüydü ama bekleyebilirdi, kontrol ondaydı. Hem bu gece başka umutlar, başka ihtimaller olabilirdi. Bu ihtimalleri düşünürken aklına birdenbire başka fikir geldi. Aklından defedemediği bir fikir. İllüzyonist gülümsedi ve telefonu eline aldı. 49. Bölüm. Aaron Jeffrey Kincaid'in telefonu çaldı, özel attı. Alo. Diğer taraftaki ses, oldukça iyi bir iş çıkardın Aaron dedi. Satranç parçaları tam olarak uymadı ama ipteki düğüm de boğazın yanlış tarafına atılmıştı. Kimsiniz? Başta sen olduğundan emin değildim ama ikinci ceset ortaya çıkınca senden başka kimse olamayacağına karar verdim. Severn, kulakları tırmalayan bir kahkaha, yıllar içinde birçok isim kullandım. Kısa bir duraksamadan sonra, evet şaşırmadım. İsimler sadece maskelerin başka bir türüdür. Evet sanırım öyle. Yine bir duraksama. Seni bulmak kolay olmadı Aaron. Dikkat çekmemeye çalışıyordum. Grup evinde birlikte geçirdiğimiz o ayları asla unutmayacağım. İlk seferini hatırlıyor musun ormandakini? Kediyi mi? Evet, çakıyla yaptığım şeyleri. Hatırlıyorum. O zamandan beri kendimi daha da geliştirdim Aaron. Bundan şüphem yok. Pratik yapmak mükemmelleştiriyor. Ne istiyorsun Severn? Oyunuma burnunu sokmayı bırakmanı istiyorum ya da tamamıyla içine girmeni. Henüz karar veremedim. Yani şu iki kız. Evet, kendininkini saklamak için benim el işimi taklit ettin. Öğleden sonraları ormandaki hayvanlarla yaptıklarımı hatırladın. Başka olmayacak, söz veriyorum. Peki, sen yemin etmeden önce beni kullandığını söylemek zorundayım. Ve sanırım bana bir iyilik borçlusun. Aaron bunun geleceğini tahmin etmeliydi. Severn bir şekilde onu köşeye sıkıştırmıştı. Görevlilere Aaron'ın gerçekte kim olduğunu söyleyebilir, ailenin planlarını tamamen bozabilirdi. Her şeyi kaybedebilirlerdi. Aaron bu durumu çok dikkatli değerlendirmesi gerektiğine karar verdi. Ne tür bir iyilik istiyorsun, para? Hayır Aaron, o değil. Paranın alamayacağı bir şey istiyorum. Ne zaman öleceğini bilmeyen bir FBI ajanına küçük bir öykü anlatman konusunda bana yardım etmeni istiyorum. Dinliyorum. Aaron ajanın Kuzey Carolina'da olduğunu öğrenince onları bir araya getirenin kader olduğunu anladı. Ve kaderinde yazanları gerçekleştirmek söz konusu olunca hep memnun olurdu. 50. Bölüm. Caddeyi geçip federal binaya doğru yürürken olay yeri araştırma ekibinin Margaret'in arabasıyla işinin bittiğini fark ettim. Asfaltın üzerinde sağa sola savrulan bir tutam sarı polis bantı dışında park alanında sabah saatlerinde bir ceset olduğunu belli eden hiçbir şey kalmamıştı. Ekibin Groly'nin evinden geriye kalanlarla ve mağarada ne yaptığını merak ettim. Mağaraya inmelerine yardım etmeleri için bir dikey kurtarma ve yardım ekibi tutmak zorunda kalmışlardır muhtemelen. Park alanında göz gezdirirken arkama dönüp otelime baktım ve ikinci kattaki bir odada perdelerin kapandığını fark ettim. Bir dakika, benim odam ikinci kattaydı. Pencereleri saydım. Hiçbir oda hizmetçisi günün bu kadar geç bir saatinde orada olamazdı. Odamda biri vardı. Bir an için federal binaya dalıp yardım istemeyi düşündüm ama hemen vazgeçtim. Zaman yok. Odada her kim varsa biz vardığımızda çoktan gitmiş olurdu. Koşarak caddeden karşıya geçtim, merdivenlerden ikinci kata şimşek gibi çıktım ve zik marka tabancamı çektim. Merdiven boşluğundaki kapıyı açtım ve hole baktım, kimse yok. Holde ilerledim, 231 numaralı oda. Şehre gelirken bu sabah biri seni takip etti. Oda 229, 227, 225, şimdi otel odanda biri var. 223, 221, 219, silahımı doğrulttum, 217. Kapı kapalı ve kilitliydi, kulağımı dayayıp dinledim. Evet, bir hareket, kesinlikle içeride biri vardı. Anahtarımı kilite soktum ve kapıyı yavaşça araladım. Tüm yatak odasını değil, sadece giriş kısmını görebiliyordum. İçeride her kim varsa görüş alanımın dışında bir yerdeydi ve çekmeceleri açıp kapatıyordu. Boğazımı temizledim. Ben bir federal ajanım. Gerçekten çok uzun bir gün oldu ve elimde çok korkunç bir silah tutuyorum. O yüzden sakın kıpırdama. Bunların tam olarak söylememiz gereken sözler olduğunu sanmıyorum ama işe yaramış gibi gözüktü. Çekmecelerin sesi kesildi. Aptalca bir şey yaparsan ölürsün dedim. Bir şeyler mırıldandığını duydum. Yavaşça öne gel. Silahımı oynatmadan yavaşça ileri doğru hareket ettim. Eller havaya. Uzun, çöp gibi kırklı yaşların ortalarında karışık soluk renkli sakalları olan koca kulaklı bir adam görünür bir yere çıktı. Ateş etme. Elleri titriyor. Ben bir dedektifim. Ne? Elini cebine götürdü. Eller yukarı. Ellerini görebileceğim yerde tut. Dondu kaldı. Sadece cüzdanımı almaya çalışıyorum. Ben alırım dedim. Yere yat ve ellerine de dikkat et. Yere uzandı. Keskin bir koku geldi burnuma. Sidik. Herif altını ıslatmıştı. Katilimizden beklediğim bir davranış değildi bu. Şimdi yüzü koyun halının üzerindeydi. Elleri yukarıdaydı. Bu sabah arabasında beni takip eden sen miydin? Başını salladı. Elimi cebine soktum. Cüzdanını çıkarıp açtım. Reginald Tremblay, özel dedektif. Bu sen misin? Başını salladı. Aptal olma Pat, dikkatli davran. Unutma, katil insanlara nasıl yaklaşması gerektiğini biliyor. Güven kazanmayı da dedim içimden. Plastik bir kelepçe çıkarıp bileklerine bağladım. Sıkıca çektim, inledi ama takmadım. Bu sadece sürekli yüzüne silah doğrultmama gerek kalmadan konuşabilirim diye, tamam mı? Yine başını salladı. Silahımı kılıfına soktum ve odamda bir şey almış mı diye görmek için hızlıca üstünü aradım. Temiz görünüyordu. Kalkmasına yardım ettim ve yatağa oturttum. Sonra sordum. Peki kimin için çalışıyorsun? Odamda ne yapıyorsun? Silik torbasını boşalttığından beri cesaretin bir kısmını geri kazanmış gibiydi. Küçümseyerek gülümsedi. Sana hiçbir şey söylemek zorunda değilim. Bu kadarını bekliyordum zaten. Tamam, çok iyi anlıyorum. Oda telefonunu elime aldım ve bir numara çevirdim. Evet, dinle. Ben Pat, oteldeyim, oda 217. Eşyalarımı karıştıran birini yakaladım. Gelmeni istiyorum. Konuşmak istemiyor. Malzemeyi de getir. Telefonu kapattım. Reginald Tremblay'in yüzünü bir korku dalgası yalayıp geçti. Dante kim dedi, malzeme nedir? Banyoya yürüdüm, duş perdesini çekip yerinden çıkardım. Sonra Tremblay'in yanına döndüm. Dante bir arkadaş, saatime baktım. Tam caddenin karşısındaydı. O buraya gelmeden önce 2 dakika kadar zamanın var. Yerinde olsaydım şimdi konuşurdum. Çünkü Dante buraya gelince etraf biraz kirlenecek. Dante işinde gerçekten iyidir. Duş perdesini yere Tremblay'in önüne serdim ve elimle düzelttim. Dudakları titriyordu, herif ağlamak üzereydi. Bethany'nin ailesi kiraladı beni dedi. Bethany? Bethany Dixon mı? Başıyla onayladı. Havlu getirmeye gittim. Niye? Öldürüldüğünü düşünüyorlar. Bu duş perdesi ne için? Tabii ki öldürüldü. Halıyı korumak için. Hayır, gruptaki tarikat üyeleriyle birlikte batıdaydı. Havlularla geri döndüm. Tarikat mı? New Mexico'da özel bir üniversitede okuduğunu sanıyordum. O işleri örtmek için kullandıkları yol, ailelerine söylemek için. Ayaklarının altına serili duş perdesine baktı. Lütfen bunu yapmak zorunda değilsin. Ben yapmayacağım, Dante yapacak. Başka? 90 saniyen var. Tremblay'in teslimat seviyesi dramatik bir şekilde yükseliyordu. Bethany bu gruba katılmıştı. Liderin kim olduğundan emin değilim. Herkes ona baba diyor. Jonestown'da bulunduğunu iddia ediyor. Jonestown'ı biliyorsun. Dolaptan ütüyü çıkardım. Duydum, devam et. Çocukken orada olduğunu ve oradan kurtulduğunu iddia ediyor. Doğru olup olmadığını bilmiyorum. O ütüye gerek yok, tamam mı? Konuşuyorum değil mi? Fişi prize soktum. Anne babası kızı gruptan çıkarmamı istediler. Sanırım dava açacaklardı. Artık o kadar hızlı konuşuyordu ki takip etmekte zorlanıyordum. Ama sonra kızı bıraktılar ve kız ölü bulundu. Grubun yaptığına eminler ama polis bir seri katilin yaptığını söyledi. Baba dedikleri bu adam hakkında ne biliyorsun? Saatime baktım, 1 dakika. Bilmiyorum, yemin ederim gerçekten o kadar iyi değilim. Çok fazla şey bulamadım. Sonra kızın öldüğü ortaya çıkınca sonra kapı açıldı. Trembley titriyordu. Hayır hayır lütfen, gözlerini kapattı. Şerif Dante Wallace elindeki cheeseburgeri hapur hapur yiyerek içeri girdi. Neler oluyor, olay nedir dedi. Reginald Trembley. Trembley gözlerini açtı. Şerif Wallace, Dante sen misin? Trembley bana baktı. Dante o mu? Dante eğilip Reginald'ın bileklerindeki kelepçeyi kesip açarken inanamayan gözlerle izledi. Siz ikiniz birbirinizi tanıyor musunuz? Şerif Dante, defol buradan Reggie dedi. Bu soruşturmanın içine etmeni istemiyorum, anladın mı? Evet anladım. Reginald Trembley başını salladı, ayağa kalktı, sendeleyerek kapıdan çıktı. Kendi iyiliği için arabada yedek kıyafetinin olmasını umdum. Ne oluyor dedim, odama girdi. O bir muhbir. Dante bana bakıyordu, ütü hala elimdeydi. Bu yerdeki zımbırtılar da ne? Bir şeyler dökebileceğimi düşündüm dedim. Adam hem bir özel dedektif hem de muhbir, öyle mi? Bak Trembley herkesi tanır. Son 2 yıldır bize para desteği sağlıyor. Bu bölge Florida'dan gelip 175 ve 195 yolları üzerinden Columbia bölgesine ve New York şehrine giden 26 veya 40 numaralı otobanın karşısındaki ana uyuşturucu koridorlarından biri. Esrar satıcıları, marihuana, kirli işler yapan polisler, ne dersen de hepsini bilir. Bu herif hepsiyle bağlantıda. Yani öylece gitmesine izin veriyorsun. Adamı böyle bir şey için içeri alırsak uzun vadede kaybederiz. Hiçbir şey almadı değil mi? Hayır sanmıyorum dedim iç geçirerek, fişi çektim. Bir adım ileri, 2 adım geri. Cüzdanımı açtım ve 80 dolar çıkardım. Telefonuna karşılık bu parayı al Dante. Gerekirse daha fazla veririm. Gerçekten üzgünüm. Burger'ından bir ısırık daha kopardı. Bir an için paraya baktı, sonra aldı. İyi olur. Eve giderken bir yerde durup yeni bir tane alırım. Teşekkürler. Tamam. Hala havlulara ve duş perdesine bakıyordu. Davada yeni bir ipucu var mı? Belki dedim, seni haberdar ederim. Sonra yere baktım. Sanırım bu şeyleri kaldırmalıyım. Seninle sonra konuşuruz. Dönmeden önce ütüye 1 ya da 2 saniye daha baktı. Evet tamam, beni haberdar etmeyi unutma. Öğlen yemeğinden bir ısırık daha alarak çıktı. Ortalığı toplamaya başladığımda halının üstünde ışıkta parlayan bir şey gördüm. Eğildim, konfederasyon bayraklı bir yaka iğnesi. Valinin taktığının aynısı. Ben yere yatırınca Trembley'den düşmüş olmalı. O telefon kayıtlarını dinleme ve Bethany'nin vali Sebastian Taylor hakkında ne söylemek istediğini öğrenme zamanının geldiğine karar verdim. 21. ayrımın sonu. Sayfa 285.